Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
25. sözde 3. şuaya geldik. 3. şuada Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesi konu ediliyor. Bu cihetten mucize olduğu izah ediliyor örnekleriyle. Burada hangi bölümler anlatılacak?
Kur'an'ın gaybi haberleri. Yani Kur'an'ın görülmeyen alemden ve gelecekten haber vermesi. Gayb, bize nispetle ulaşamadığımız
kapalı
ve bize kapalı olan aleme verilen isim.
Hı hı.
Dolayısıyla mesela gelecek gayba dahildir. Geçmiş gaybtır. O da yine gayba dahil. Ahiret henüz gelmemiştir. Onunla ilgili Kur'an'da haberler var. Gayba dahil. Bir de Bediüzzaman hakaiki ilahi, hakaiki kevniye diyor.
Hı hı.
Yani Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat, isim, ünvanları, bunlar da bizim için gayiptir. Cenab-ı Hak Kur'an'da kendini bize anlatıyor. Bir de hakaiki kevniye, kainatın hakikatleri, kainatın sırları. Kur'an ayetleri okunduğunda bunlara bayağı dikkat çekilmiş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kevnin, kainatın sırlarını da bize haber veriyor.
Evet.
Benim doktora tezi gaybla alakalıydı. Kur'an'da gayb bilgisi. Zannederim Kur'an'ın mucizeliğini anlamada en kolay anlaşılabilecek kısım Kur'an'ın gelecekten haber vermesi. Veya genel anlamda gaybtan haber vermesi.
Evet.
Çünkü gayb perdeli. Bir insan aklıyla düşünerek gelecekle ilgili veya görülmeyen alemlerle alakalı şöyledir, böyledir diyemez. Ama Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda gaybla ilgili çok bariz, gözle görülür bir şekilde manalar var. Ve bunlar isabetli manalar. Doğru çıkmış olan manalar. Böyle olunca Kur'an'ın gaybtan haber vermesi onun en belli başlı mucizelik yönlerinden biri. Ve hemen hemen bütün alimler Kur'an'ın mucizeliğini anlatırken bu yöne dikkat çekmişler.
Evet. Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesi, yani gaybi bilinmeyen, bize kapalı olan alemlerden haberler vermesi, onun mucizevi özelliklerinden, mazi de bize göre gaybi.
Evet.
Bununla alakalı Kur'an'da nasıl örnekler var, nelerden bahsediliyor?
Mazi derken malum geçmiş anlamında.
Hı.
Kur'an-ı Kerim geçmişi de aydınlatıyor, geleceği de aydınlatıyor.
Evet.
Geçmiş derken mesela eski ümmetlerin hali, yani tarihte neler olup bitti. Kur'an
evet.
Tabii bir tarih kitabı değil, geçmişi bütün tek tek anlatmıyor da. Ama Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi
evet.
geçmişe ait olayları anlatıyor. Hatta
hmm.
Hazreti Adem'in yaratılışı. Yani
evet.
acaba ilk insan nasıl yaratıldı? İlk insan yaratıldığında biz bir olayın, bu olayın şahidi değildik. İlmen de henüz oraya ulaşabilmiş değiliz. Hatta şunu söyleyeyim. Tarih ilmi açısından bakıldığında 5000 yıla kadar az çok böyle bir takım belgeler, bilgiler var. Fakat 5000 yıldan daha geriye doğru gidildiğinde karanlıktır.
Hmm.
Tarihin o sayfaları tümüyle karanlıktır. Ne olup bitti bilmiyoruz. Dolayısıyla Hazreti Adem nasıl yaratıldı, o da bilgimiz dahilinde değil. Ama
Evet.
Kur'an-ı Kerim ayrıntılı denilebilecek bir şekilde Hazreti Adem'i de bize anlatıyor.
Evet.
Yaratılışının nasıl olduğunu anlatıyor. Mesela Zülkarneyn, sana Zülkarneyn'den sorarlar. Ayette ifade edilmiş. Ve onunla alakalı bir sayfadan biraz daha fazla bilgi veriliyor. Bir dünya fatihi, gittiği yerlere adaleti götürmüş. Bunlar tarihin karanlık sayfalarından bazı bölümler. Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Veya Ashab-ı Kehf, işte Kehf suresinde onların mağaradaki durumları ve mücadeleleri evvelinde, bunlar yine anlatılıyor. Bir de ilk yaratılışı da geçmişe ait bilgilere dahil edebiliriz. Mesela alem nasıl yaratıldı? Gökler, yer nasıl var edildi? Bununla
Evet.
alakalı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gerçekten de çok güzel bilgileri bulmak mümkün. Dolayısıyla Kur'an geçmişi aydınlatıyor derken bu gibi manaları bize anlatıyor. Ve biz Kur'an'a kulak verdiğimizde hem kainatın tarihini, hem insanlık tarihini, hem de daha böyle ihtilaflı olan bir takım meseleler var. Oralardaki düzeltmeleri görebiliyoruz. O da şöyle. Diyelim ki Tevrat'ta da Hazreti Adem'in yaratılışı ile ilgili ifadeler var. Tevrat da Allah'ın kelamı. Orada da Adem, Kur'an'da da Adem. Ancak Tevrat zamanla değiştirilmiş. Buna tahrif deniyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem'in yaratılışını anlatırken Tevrat'ta zamanla değiştirilmiş şeyler varsa onları düzeltiyor. Veya kainatla alakalı orada tahrif edilmiş şeyler varsa onları düzeltiyor. Ne gibi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Halakas semavati vel ard fi sittete eyyam. Ayette var. Bu Tevrat'ta da var. Ama Tevrat'taki anlatımda haftanın 6 günü şeklinde. Yaratmaya işte pazartesi başladı. Şunları yarattı. Salı şunları yarattı. İşte cuma günü yaratmayı bitirdi. Cumartesi istirahat etti. Yani Tevrat'taki anlatıma göre Allah 7. günde istirahat ediyor. Kur'an-ı Kerim bize aynı meseleyi anlatırken Allah gökleri ve yeri yarattı. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ Onları yaratmaktan yorulmadı. Dolayısıyla diğer semavi kitaplara zamanla karışmış bir takım yanlış bilgileri Kur'an bize düzelterek veriyor.
Evet.
Veya diyelim Hazreti Musa'nın işte İsrailoğullarıyla Firavun ve idaresindeki ülkeden çıkmaları, huruç hareketleri Kur'an-ı Kerim'deki anlatımla oradaki anlatım mukayese edilse epey böyle ayrıntılarda farklar olduğu görülecektir. Mesela yine Tevrat'ta Hazreti Yakub'un sabaha kadar işte güreştiği, sabah olduğunda da meğerse Allah ile güreşmiş ve Allah'a galip gelmiş. Bu tarz mecazi bir anlatımdır bu da, fakat zamanla herhalde hakikat zannedilmiş. Yani sabaha kadar yalvardı, duası kabul edildi anlamında anlayabiliriz. Öyle anlarsak bir problem yok. Ama ibareye göre bakıldığında Allah ile güreşen bir peygamber ve galip gelen bir peygamber gibi çok yanlış anlaşılmaya da müsait. Evet. Öte yandan Hazreti Lut'un yani haşa kızlarıyla yattığı şeklinde Tevrat'ta ifadeler var. Bir peygamber için böyle bir şey tasavvur bile edilemez. Kur'an-ı Kerim bunları düzelterek bize anlatıyor.
Evet, anlıyorum. Kur'an'ın ihbarat-ı gaybiyesi, gaybi haberler vermesi bir yönüyle de istikbale dair. Yani gelecekten de Kur'an-ı Kerim gaybi olan gelecekten haberler veriyor.
Evet.
Bununla alakalı neler söyleyebiliriz?
Gelecek gaybtır ve bilinmezdir. Yani bir an sonra, bir dakika sonra, bir gün sonra, bir yıl sonra ne olacak biz bilemeyiz.
Bilemez.
Ve biliriz diyenler işte kahinler falan oluyor, medyumlar. Bunlarınki daha çok atmasyon tarzında atıyorlar. Tutarsa meşhur oluyor. Tutmazsa demek ki bilmiyormuş diye unutulup gidiyor.
Doğru.
Ama Kur'an-ı Kerim'de gelecekle alakalı örneklerini daha sonra belki ayrıntılı göreceğiz. Pek çok haberler var. Bunlar gayet net bir şekilde gelecekle ilgili haberdir. Haber verdikleri birebir gerçekleşmiştir. Mesela Elif Lam Mim Gulibetir Rum. Bu surenin başında işte Rumların mağlup olduğu ama 9-10 yıla kadarki bir zaman içinde galip gelecekleri anlatılıyor. Ve hatta Hazreti Ebu Bekir bununla alakalı yüzdeve bahse giriyor. Ve netice itibariyle o yüzdeveyi alıyor. Çünkü 8-10 yıl zarfında Rumlar gerçekten galip hale geliyor İranlılara karşı. Ve karşı taraf o yüzdeveyi ödemek durumunda kalıyor. Bunlar çok bariz bir şekilde Peygamberimiz zamanında da görülen Kur'an-ı Kerim'in gaybtan haberleri ve daha başka haberler var. İleriye verilmiş tarih gibi bunlar. Ve gerçekten Günü geldiğinde onlar birer birer gerçekleşiyor.
Evet, Allah razı olsun. İlgili bölümde Bediüzzaman Hazretleri, Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin Rum suresinden Kur'an'ın istikbale dair gaybi haberleri bulduğunu söylüyor. Bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Biraz önce yani Rum suresinin başından bahsettik ve bunun zaten açıktan bir gaybi haberi var. Ama Muhyiddin İbn Arabi daha nasıl desek çok ilginç bir şahsiyet. Asırları aşan bir ufka sahip ve demek ki ilhamen bir takım sırları mazhar. Şeceretun Numaniye Fiddevretül Osmaniye adıyla bir eseri var. Bu eserde Osmanlı sultanlarının, Osmanlı padişahlarının bazılarına işaretler etmiş. O devletin geleceğiyle alakalı bir takım sırları paylaşıyor. Ve el yazma nüshu olarak bu Ali Emiri Kütüphanesi'nde ve belki daha başka kütüphanelerde yer alan bir eser.
Evet.
Ve burada Muhyiddin İbn Arabi Elif Lam'in Muhlibetur Rum'dan bunları çıkardığını söylüyor. Ben bazılarını burada paylaşabilirim. Bazı noktaları paylaşmış olacağım. İbn Arabi bu eserini Osmanlı'nın kuruluşundan 70 yıl önce telif etmiş.
Dolayısıyla yani gaybi.
Gaybi oluyor. Malum Osmanlı 1299'da kuruldu. Ve o dönemde İbn Arabi hayatta değil. Yani vefat etmiş durumda. Dolayısıyla kitabında söylemiş oldukları gelecekle alakalı ifadeler.
Evet.
Mesela Mim'den sonra Sin başa geçecek, halife olacak diyor. Fatih Sultan Mehmet, işte Mim harfiyle sembolize edilmiş. Devamında da Sultan Selim.
Hı hı.
Bu şekilde değerlendiriliyor. Ve ilgili kısımda yine R harfiyle Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı'na işaret olduğu değerlendirme olarak bu şekilde bir değerlendirme yapılıyor. Sin şığına girecek, harabe bir kabri düzeltecek diyor. İşte Sin'in şığına girmesi, Yavuz Sultan Selim'in Şam'a girmesi, Muhyiddin Arabi'nin kabri de orada ve kabri düzeltiyor. Ve günümüze kadar devam eden bir kabir olarak, günümüze bir yadigar olarak kalıyor. Ve mesela şunu söylüyor. Bu devlet son Mim'in cülusuna kadar devam eder. Son Osmanlı Sultanı'nın Mim harfiyle yani M harfiyle başlayacağını söylüyor.
Hı hı.
İşte Mehmet Vahdettin. Yani Vahdettin'in isminin evvelinde Mehmet, Muhammed var. Böyle olunca son Mim. Son Mim şeklinde ifade ediliyor. Ve yıkılan devletin hükmü ahir zamanda zuhur eden Sad'ın tasarrufuna intikal eder. Ya bu da sembolik yine. Yani biraz ya bu gibi ifadeler yoruma açık şeyler. Üstü kapalı bir derece. Ve şunu söylüyor. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra çok zor günler yaşanacak. Büyük fitneler olacak. Sonra Sad ile işaret edilen Mehdi çıkacak. Yani Sa'd Mehdi'ye işaret olarak görülmüş ve Mehdi adaleti ve sulhu sağlayacaktır. Ve Mehdi'yi anlatırken şöyle ifadeler var. İlk Mim, son Mim. İlk Mim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Son Mim Mehdi derken o da yine M harfiyle başlıyor. Bu şekilde işarette bulunuyor. Daha bunun gibi belki daha dikkatle incelense Şeceretun Numaniye'de Osmanlı ile alakalı epey açıklamalar var. Ve bunu yaparken de İbn Arabi şunu söylüyor. Allah-u Teala bana Elif Lam Mim Gulibetir Rum bunun sırlarını gösterdi diyor.
Maşallah. Bediüzzaman Hazretleri ilgili yerde İmam-ı Rabbani'nin Huruf-u Mukatta'dan Kur'an'ın istikbale geleceğe yönelik gaybi haberleri bulduğunu söylüyor.
Evet.
Bu konuda bilgi verebilir miyiz?
Bu konuda İmam-ı Rabbani'nin mektubatında 276. mektup ve 311. mektupta bir takım bilgiler bulabiliriz. Malum İmam-ı Rabbani'nin bize yadigarı onun mektubatıdır.
Evet.
Ve mektubatında pek çok ilmi meseleleri değerlendiriyor. Bu konulara da girmiş. İmam-ı Rabbani başlangıçta diyor ben Huruf-u Mukatta'yı, Elif, Lam, Mim, Ha, Mim gibi o mukattaat harflerini
evet.
sadece Allah'ın bileceği, başkalarının bundan nasibi olmayan sırlar şeklinde zannediyordum. Cenab-ı Hak bana da diyor o sırlardan bir parçasını gösterdi, hissettirdi.
Evet.
Ve anladım ki Rasihun'un da ilimde kökleşmiş olan zatların da bu ayetlerden hisseleri var. Tabii yine bunlar gaybidir. Bundan murat nedir? Çok net olarak illa şudur denilemiyor ama demek ki var rasihuna fil ilim diye ayette anlatılan durumda bazılarının bundan nasip olduğu da anlaşılıyor.
Evet. Yani
ilgili ayeti önce bir hatırlayacak olursak Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasında muhkem müteşabih ayrımına gidilir. Huvellezî enzele aleykel kitâb. O Allah ki sana kitabı indirdi. Minhu âyâtun muhkemat. Onda muhkem ayetler var. Hunne ummul kitâb. Bunlar kitabın esasıdır. Ve uhar müteşabihat. Diğerleri de müteşabih ayetler. İşte bu müteşabihatla alakalı ve mâ ya'lemu tevîlehu illallah. Bu müteşabihatın tevilini ancak Allah bilir. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Eğer orada durursak وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ'de ancak Allah bilir, bir de ilimde kökleşmiş olanlar. Böyle mana verilir. Ama وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Tevilini ancak Allah bilir. Orada bir nokta koyup وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ اِدِ رَبِّنَا Onlar derler ki ilimde kökleşmiş olanlar hepsi Rabbimizdendir. Bu kıraata göre okunduğunda sadece Allah bilir. İlimde kökleşmiş olanlar âmennâ bih, biz buna iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bu yoruma göre rasihunun, ilimde kökleşmiş olanların bu müteşabih ayetlerden bir nasibi görülmüyor.
Evet.
İmam-ı Rabbani de önce bu kanaatta olduğunu söylüyor. Ben de diyor öyle düşünüyordum. Öyle diyen epey olmuş zaten. Fakat sonra bana da diyor bazı şeyler gösterildi.
Evet.
Ve anladım ki Rasihun'un da bu müteşabih ayetlerden nasibi var.
Hmm.
Mesela Elif, Lam, Mim. Elif peygamberimize işaret. Lam Hazreti İbrahim'e işaret. Halil derken Lam harfi vardır. Ve Mim Hazreti Musa'ya işaret. Mesela böyle bir değerlendirme yapıyor. Ve kendisinin velayet noktasında bu gibi huruf-u mukatta'dan nasibi ne olduğunu yani birer işaret kabilinden çok ayrıntılı değil mektubunda veya mektuplarında ifade ediyor.
Evet, Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri ilgili yerde ulema-i batın için Kur'an baştan başa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir buyuruyor. Burada ulema-i batın diyor. Bu ne demektir? Bu sınıfa kimler dahildir?
Evet. Zahir-batın tartışması eskiden beri olmuş.
Evet.
İşte ulema-i zahir denildiğinde daha çok fıkıhla falan ilgilenen bu gibi zevat anlaşılır. Ve bunlara göre yani daha Kur'an'ın batini manalarına pek de onlar temas etmezler. Belki o cihetini bilmeyebilirler. Hatta inkar da edebilirler. Ama ulema-i batın denilen daha çok kalp ağırlıklı insanlar, tasavvuf ekolünde yer almış olan insanlar. Bunlar ilhamen veya keşif şeklinde kendilerine bir takım sırların gösterildiğini ifade ediyorlar. Bu tabii günümüzde bayağı tartışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler var mı yok mu? Gerçekten de ilhamen bazı manaları bazıları görüp işte Kur'an'la bir takım sırları oradan çıkarabilir mi? Zahir batın tartışması bütün boyutlarıyla adeta günümüzde de devam etmektedir. Evet. Kabul eden de var, etmeyen de var. Şimdi ulema-i batın derken ilm-i ledün diye bir kavramı belki burada konuşmamızda fayda var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve abden min ibadina diye Cenab-ı Hakk'ın tavsif ettiği kullarımızdan bir kul. Ve hadislerde bu Hazreti Hızır olarak ifade edilmiştir. Bu ikisinin seyahati anlatılıyor. Ve orada görülen durum şu. Hazreti Musa şeriat sahibi olmakla beraber, kendine kitap verilmiş bir zat olmakla beraber Allah kullarından bir kulun bildiği bazı şeyleri bilmiyor.
Doğru.
Üç tane olay orada yaşanıyor. Her birindeki arka planı, oradaki sırlı yönü Hazreti Musa bilmiyor. Hatta tefsirlerde anlatıldığına göre o zat diyor ki, ya Musa sen Allah'ın sana öğrettiği bir ilim üzeresin. Bende o yok. Ama bende de bir ilim var. Sende o yok diyor. İşte batın uleması derken Hazreti Hızır gibi Hızır meşrep olan zatlar daha böyle bunların hani genel anlamda halkı irşat etmek gibi bir durumları yok. Belki daha çok işte tasarrufa yetkili kılınmış. Daha böyle özel halleri olan kimseler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den normal sizlerin, bizlerin, ulema seviyesindeki insanların görmeyeceği bazı sırları görebilir, hissedebilir. Ben isim vermeden söyleyeceğim. Yani yaşadığım bir misal olması bağımından paylaşmak istiyorum. Tanıdığım değerli alim bizzat, kalbi yönü de ağırlıklı. 12 Eylül harekatı olduğunda şunu söylemişti. Dedi ki, ben dedi endişeliydim acaba dine de bir zarar gelir mi diye. Hatta dedi, harekat olduktan sonra, ihtilal olduktan sonra diğer gece uykum kaçtı. Uyuyamadım dedi doğru dürüst. Bir ara dedi uyku uyanıklık gibi bir durumda Fetih suresinin ayetleri bana gösterildi. Ve oradan anladım ki nasıl ki Fetih suresi Hudeybiye barışını anlatıyor. Hudeybiye barışı görünüşte Müslümanların aleyhineydi ama neticede lehine oldu.
Evet.
İnşallah bununla da bir barış ortamı gelecek ve bu Müslümanların lehine olacak dedi. Ben sohbeti doğrudan dinleyenlerden birisiyim. Ve tabii acaba lehimize mi olacak, olmayacak mı bilmiyoruz. Gayiptir.
Evet.
O da kendi kanaatini zaten ifade etti.
Evet.
Ve neticede gördük ki lehine oldu. Yani silahların susması, bir barış ortamının gelmesi, İslam'ın daha iyi bilinmesi, yaşanması için güzel bir zemin meydana getirdi. Ve İslam'ı ciddi manada yaşamak isteyenler bundan istifade ettiler. İşte böyle bir şey mesela ona yarı uyku yarı uyanık gibi bir halde gösterilmiş. Daha başka türlü gösterimler olabilir. Bak denilir bakar. Şunları gör denilir görür. Ve bu şekilde bir takım sırlara muttali olur. Mevlana'nın şöyle bir ifadesi var. Mesela diyor padişah devletin bir takım sırlarını rastgele bir vatandaşla paylaşmaz. Ama sadrazamı veya veziri onlarla da bunları paylaşır diyor. İşte ricalullah denilmiş bunlara. Allah eri olan kimseler. Ve tabii yine Mevlana gibi zatlar sırlar tutmayı bilenlere verilir demişler. Yani kaldıramayacak olana sır yüklenmez. Böyle olunca bu gibi zatlar çok da açıktan gelecekle ilgili şöyle olacak, böyle olacak çok açıktan bunları söylememişler. Yer yer perdeli, yer yer daha böyle kelamlar arasına bazı şifrelerle adeta bunları yerleştirerek o şekilde söylemişler. Ben burada belki örnek olarak şunu örnek verebilirim. Müştak Efendi isminde bir zat.
Evet.
Bu zat Osmanlı'nın son döneminde 19. yüzyılda yaşıyor. 19. yüzyılda yazmış olduğu divanında ileride başkentin Ankara olacağını kapalı ifadelerle anlatıyor. Çok açık değil. Doğrudan Ankara demiyor. Ama siz şiiri okuyup şiirin şifrelerini çözdüğünüzde Ankara çok net bir şekilde görülüyor. Ve burada mesela ey padişah-ı fehham Sultan Hacı Bayram ruhen ister ikram müştak-ı abd-i çaker diyor. Sultan Hacı Bayram'dan söz etmiş. Ruhen ondan medet istediğini, ikram istediğini ifade ediyor. Malum Hacı Bayram Ankara'da bir semttir ve Ankara'nın maneviyatını temsil eden bir şahıstır. Devamında yine bu zat diyor ki Rehim evlada her kim aşk ile cismini can eyler, gönül murgu gibi pervaz edip tayyi mekan eyler. Yani kim Mevla yolunda aşk ile cismini ruh haline getirse artık gönül bir kuş gibi havalanır ve tayyi mekan eder. Yani mekanları aşar, başkalarının görmediklerini görür hale gelir. Bu önemli bir nokta. Bu herkese nasip olacak bir şey değildir. Allah yolunda olacak. Allah aşkıyla yanıp tutuşacak. Ve bedenin hayat dairesinden sıyrılacak. Ruhun hayat mertebesine yükselecek. Böyle olunca bu bir nevi kabuğu parçalamak gibi bir durum oluyor.
Evet.
Yani şöyle düşünelim. Yumurtanın içinde diyelim kuş yavrusu var. Daracık bir yere hapsolmuş vaziyette.
Evet.
Kabuğu parçalayamadığı sürece dış dünyadan haberi olmayacaktır. Ama kakasıyla vurdu. Oh be dünya varmış. Çok geniş bir dünyaya açıldı. Önce yürüyecek sadece. Ama gün gelecek kanatları açılacak ve uçmaya başlayacak. Herhalde evet. Maneviyat bunun gibi bir şey. Ricalullah dediğimiz zatlar o kendilerini örten maddeye yumurtasını kırıp parçalamışlar.
Maşallah.
Gönül bir kuş halini almış ve tayyi mekan etmiş. Mekanın dar kayıtlarından, kalıplarından sıyrılmışlar, kurtulmuşlar. Böyle olunca bunlar başkalarının göremediklerini görmüşler. İşte ulema-i batın dediğimiz böyle zatlar ve böyle zatlar Kur'an-ı Kerim'in normalde hiç gaybi haberi yokmuş gibi görülen ayetlerinden de gaybi haberleri görebilmişler, sezebilmişler. Ama şunu ifade edeyim. Yani bunların böyle hissettikleri manaları başkaları reddettiğinde Kur'an'ı reddetmiş değillerdir. Esas olan yine zahirdir.
Evet.
Tamamen batınliğe dalmak da tehlikeli sonuçları olabilecek bir durumdur.
Evet.
Çünkü batınilik diye bir ekol de çıkmış. Zahiri manaları reddetmişler. Ve tamamen Kur'an batından ibarettir demişler. Frak-ı dalle deniyor bu gibilere. Dalalet yoluna gidenler olmuş. Peki buradaki ulema-i batının bunlardan farkı ne? Bunlar zahiri reddetmiyor. Evet. Diğerlerini Kur'an'ın işaretleri, telmihatı bu gibi şeyleri kabul ediyorlar. Ya ben şöyle söyleyebilirim, belki daha iyi anlaşılır. İçinde bulunduğumuz kevni alem, fiziki alem sırlarla dolu.
Evet.
Peki alemde pek çok kanunlar var mı? Var. Herkes görebiliyor mu? Göremiyor. Newton gelinceye kadar yerçekimi kanunu ifade edilememişti.
Evet.
Arşimet suda hafiflediğini hissedinceye kadar suyun kaldırma kuvveti bir kanun şeklinde ifade edilememişti. Daha diğer başka başka kanunlar aynı şekilde. Bunlar nasıl ki başkalarının görmediğini görüyor, hissetmediğini hissediyor. Kur'an-ı Kerim'de de özel derinleşmiş, kalbini gerçekten safi bir ayna haline getirmiş zatlarda başkalarında görülmeyen, alim insanlarda görülmeyen bir takım sırların tecelli etmesi mümkündür. Ama o kanaldan gelen bilgileri yine de tefsir ilminin ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir.
Evet, teşekkür ederiz. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.